Şehir ve İnsan programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu haftaki programımıza BBC'den Michael Bond tarafından kaleme alınmış olan Şehrin Mimarisi Psikolojimizi Nasıl Etkiliyor başlıklı yazısını naklederek başlayacağız. Ardından Ekrem Sakar'ın Osmanlı toplumunda en çok okunan 10 kitap başlıklı yazısını nakledeceğiz. Daha sonra da Üsküdar Kitabı isimli eseriyle gündemde olan Sinan Yılmaz'ın bu kitabındaki hacimli ön sözünü nakledeceğiz. Bakalım İstanbul bu hafta bize neler anlatacak?
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
BBC'den Michael Bond, Şehrin Mimarisi Psikolojimizi Nasıl Etkiliyor başlıklı yazısında nöromimari hakkında özet bilgiler veriyor. Yazıyı okuyunca son yıllarda Türkiye'de hayata geçirilen bazı çevre düzenlemelerinin ve mimari uygulamaların neden halkın tepkisiyle karşılaştığını da anlayabiliyorsunuz. Tabii o açıdan bakarsanız. Okuyalım. Şehirlerde yaşayan nüfus artarken şehir planlamacıları kentlerin insan psikolojisi üzerindeki etkilerini nöromimari ile yeniden ele alıyor. Biz binaları biçimlendiriyoruz, sonra onlar bizi biçimlendiriyor demişti ünlü İngiliz siyasetçi Winston Churchill, İkinci Dünya Savaşı'nda bombalanan parlamentonun tamiri konusunda konuşurken. Ortaya attığı bu tezi bugün nörobilimcilerle psikologların desteklediğini duysa mutlu olurdu kesin. Bugün binaların ve şehirlerin genel sağlığımızı ve ruh halimizi etkilediğini, beynimizin hipokampal bölgesindeki özel hücrelerin yaşadığımız yerin geometrik ve alan düzenlemelerine uyum sağladığını biliyoruz. Fakat çoğu zaman eşi olmayan bir tasarım yaratma kaygısının, bu tasarımın şehirde yaşayanlar üzerindeki etkisinin önüne geçtiğini görüyoruz. Ama bu durum değişmeye başladı. İngiltere'nin Newcastle şehrindeki Northumbria Üniversitesi'nde mimari ve bilişsel bilim alanında çalışma yapan Ruth Dalton, kenti kullananlar için en iyi tasarımlara yönelik kurallar olduğunu, ancak birçok mimarın bunları göz ardı ettiğini söylüyor. Geçen ay Londra'da yapılan Bilinçli Şehirler Konferansı, bilişsel bilimcilerin buluşlarını mimarların kullanımına daha iyi sunmasının yollarını tartıştı. Konferans, akademik düzeyde yolları çokça kesişen ama bu ortaklaşmayı pratiğe yansıtamayan çok sayıda mimar, tasarımcı, mühendis, sinir bilimci ve psikoloğu bir araya getirdi. Konferans konuşmacıları psikolojiyi temel alan yaklaşımların şehir planlamasını değiştireceğini ifade ediyor. Mesela 1950'lerde yapılan bazı apartmanlar suç işleme, yoksulluk ve işlevsizlik simgesi haline gelmişti. Yan yana dikilmiş çok sayıda apartman içinde yaşayanlara izolasyon hissi veriyor, doğru tasarlanmamış kamu alanları bunları kullananları başarıya yöneltmiyordu. Bugün psikolojik araştırmalar sayesinde insanların hoşuna giden ve onları teşvik eden kentsel alanların nasıl olması gerektiğine dair daha fazla fikir sahibiyiz. Üzerimize takabileceğimiz türden küçük cihazlar veya akıllı telefon uygulamaları sayesinde kentte dolaştığımız farklı ortamlarda beyin aktivitesini ve bu yolla ruh halini ölçmek mümkün. Böylece şehir tasarımlarının vücudumuzu ve ruh halimizi nasıl etkilediği konusunda fikir sahibi olabiliyoruz. Kanada'daki Waterloo Üniversitesi'nde tasarımın psikolojik etkileri üzerine araştırma yapan Colin Eller'da göre bina cepheleri insanları fazlasıyla etkiliyor. Bina cephesi karmaşık bir yapıya sahip ve ilginçse insanları olumlu etkiliyor. Basit ve monoton bir görünümse olumsuz etki yaratıyor. Şehirde gökdelen gibi yapıların psikolojik etkileri araştırılıyor. Ayrıca kentte park ve yeşil alan veya yakın bir yerde ormanlık olması da şehir stresini atmada önemli rol oynuyor. Yaşanacak en iyi şehirler listesinde hep üst sıralarda yer alan Vancouver'da binaların dağ, orman ve deniz manzarasını görecek şekilde inşa edilmesine özel önem veriliyor. Yeşil alanların sağlık ve psikolojik olarak sağaltıcı etkisi biliniyor. Doğal ortamların görsel karmaşıklığı olumlu bir ruhsal etki yaratıyor. Aynı şey mimari açıdan da geçerli. Şehir planlaması insanların kendisini iyi hissetmesini sağlamaktan daha öte bir önem taşır. Araştırmalar şehirde yaşayanlarda şizofreni, depresyon, kronik anksiyete gibi ruhsal hastalıkların gelişmesi riskinin çok daha fazla olduğunu gösteriyor. Bunun başlıca sebeplerinden biri araştırmacıların sosyal stres olarak adlandırdığı ve komşularla sosyal ilişki geliştirememekten kaynaklıdır. Heidelberg Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar, şehirde yaşamanın bazı insanlarda beyin yapısının değişmesine sebep olduğunu ortaya koydu. Bunun erken yaşta stres içeren tecrübelerden kaynaklandığı sanılıyor. Sosyal izolasyonun birçok hastalık açısından risk faktörü oluşturduğu kabul ediliyor. O halde bu durumu ortadan kaldıracak, insanlar arasında bağlantı kurulmasını teşvik edecek tasarımlara ağırlık verilebilir mi? Sosyolog William White'ın şehir planlamacılarına tavsiyesi, kamu alanlarında insanları birbirine yaklaştıracak nesnelerin veya oturma düzeninin olmasıydı. 1975'te New York'taki Rockefeller Center'da ağaçların altına konan banklar, aynı şekilde Times Meydanı'nda uzun granit bankların olması olumlu işlev gören örnekler olarak anılıyor. Kamu alanlarını zenginleştirmek şehirdeki yalnızlığı ortadan kaldırmaz ama şehir sakinlerinin kendilerini daha iyi hissetmesini sağlar. Alert, milyonlarca yabancı arasında yaşamanın insanın tabiatına aykırı olduğunu söylüyor. Şehirde insanların birbirine iyi davranmasını sağlayacak ortamların oluşturulması gerektiğine inanan Alert, bunun da onların kendisini iyi hissedecekleri ortamlarla mümkün olduğunu, pozitif hisseden insanın bir yabancıyla konuşma ihtimalinin arttığını belirtiyor. Şehirde insanların kendisini kötü hissetmesine sebep olacak şeylerden biri, yön belirlemesini zorlaştıran ve sürekli bir kaybolmuşluk hissi veren tasarımlardır. Londra bu bakımdan kötü bir üne sahiptir. Oysa caddeleri birbirini kesecek şekilde inşa edilen New York'ta yön bulmak çok daha kolaydır. Bir yere ait olma duygusunu hissetmek için orada yön duygusunu hissetmeniz, her şeyin birbiriyle uzamsal bağlantısını anlamanız gerekir. Londra'daki Piccadilly Circus gibi hangi yönden baksanız aynı izlenimi veren rotasyonel simetri alanları bu bakımdan kabus gibidir. Binaların içinde de yön duygusu önemlidir. Bu bakımdan kötü ünlü binalardan biri mimari ödül alan Seattle Merkez Kütüphanesi'dir. Binayı inceleyen bir uzman, mimarların bu kadar hayran olduğu bir binanın bu kadar işlevsiz olmasına anlam verememişti. Şehirdeki bir tasarım insanların tercih ettiği şekilde olmayabilir. Bunu en bariz biçimiyle parklarda görürüz. Tasarlanmış yürüyüş güzergahlarından farklı olarak çimenlerin üzerinde patikalar oluşur. Dalton'a göre bunlar mimarlara ve planlamacılara karşı bir tür kitlesel isyandır. Ayrıca başkalarının nerede bulunmuş olduğu ve gelecekte de nereye yöneleceğine dair bir ortak bilinci ifade eder. Dalton aslında mimarların nörolog ve psikologların üzerinde anlaştığı bir konuya parmak basıyor. Başarılı tasarım, binaların bizi nasıl şekillendirdiği ile ilgili değil, insanlara çevreleri üzerinde kontrolün ellerinde olması hissini vermekle ilgilidir. İşte nöromimari böyle bir şehir tasarımı oluşturmaya çalışıyor.
Balık ekmek kuyruk. Kuyruk, balık ekmek kuyruk.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Sırada Ekrem Sakar'ın Osmanlı toplumunda en çok okunan 10 kitap başlıklı yazısı yer alıyor. Ekrem Sakar bu değerlemesinde Osmanlı toplumunda rağbet gören eserlerin dini karakterde, pratik faydayı amaçlayarak kitlelerin duygularına seslenen ve dini coşkuya ehemmiyet veren eserler olduğunu belirtiyor. Okuyalım. Kitapçılarda ve gazete köşelerinde gördüğümüz bestseller, yani en çok satanlar tabloları, en fazla hangi kitapların okunduğuna dair %100 doğru veriler sunmasalar da, en çok hangi kitapların okunduğuna dair fikir edinmemize yardımcı olan en sağlıklı listelerdir. Zira bir kitabın çok satması, mutlak manada çok okunduğu manasına gelmemesine rağmen, bunu ölçebilmek için anketler dışında, ki onların da sıhhati tartışılır, başka bir metodun varlığından söz edemeyiz. Yayıncılığın şimdiki gibi gelişmediği, daha doğrusu kitap pazarlamasının günümüzdeki gibi organize olmadığı zamanlarda hangi kitapların okunduğuna dair başka karineler mevcuttur. İstinsahının, yani kopya sayısının fazla olması, diğer eserlerde ona yapılan atıfların çokluğu, hatırat ve benzeri eserlerde kitabın ününe dair düşülen notlar vesaire aracılığıyla hangi kitapların ahali tarafından revaç bulduğu hususunda fikir yürütmemiz mümkündür. Osmanlı toplumunda, burada kastımız Osmanlı Devleti sınırları dahilinde yaşayan ve Türkçe konuşan topluluk, rağbet gören eserlerin dini karakterde olduklarını ve bu dini dediğimiz karakterin de Halk İslamı adını verdiğimiz İslam'ın kitabi esaslarının yanında cemiyetin inanç ve hayat tarzının belirlediği esasları da dikkate alan kitaplar olduklarını müşahede etmekteyiz. Aklı ve sistemli bilgiyi ön plana çıkarmayıp, pratik faydayı amaçlayarak kitlelerin duygularına seslenen ve dolayısıyla yasalardan çok dini coşkuya ehemmiyet veren bu tip eserlerin bir bölümü, tarikat çatısı altında belli bir disiplinden geçmiş müellifler tarafından kaleme alınmıştır. Bu eserlerin meşhur oldukları kuşkusuz kabul edilmesine rağmen bazı bahislerde mevzu olarak kabul edilen hadisler de içerdikleri için tüm kesimler tarafından muteber kabul edilmeseler de mezkûr kitaplar halkı sadece duygusal yönden beslemekle kalmayıp halkın öğretimini ve eğitimini de üstlenmeleri hasebiyle ciddiye alınmalıdır. Bu eğitim ferdi olmakla birlikte ev ve oda sohbetlerinde, camilerde, tekke ve zaviyelerde okutuldukları için toplumun geniş kesimini içine almıştır. Tenbihül Gafilin. Ebu'l-Leys Semerkandî'nin bu eseri vaaz ve nasihat kitabı mahiyetindedir. İslami ilimlerin muhtelif dallarında telifte bulunan Semerkandî'nin eserleri Fas'tan Endonezya'ya kadar elden ele dolaşmıştır. Osmanlı'da ise en çok rağbet gören kitabı bu olmuştur. Arapça kaleme alınmış bu eserin Türkçe ve Farsça tercümeleri vardır. Abdülkadir Akçiçek tarafından günümüz Türkçesine çevrilmiştir. Mevlid. Malum olduğu üzere Hazreti Mevlana'nın en meşhur eseri Mesnevi'nin bir nazım şekli olmasına rağmen şekildeşleri içinde en muteberi olması hasebiyle Mesnevi adıyla maruftur. 15. yüzyıl ulemasından Süleyman Çelebi'nin 1409'da kaleme aldığı Vesiletün Necat'ta esas olarak Peygamber Efendimizin dünyayı teşriflerini anlatmaları sebebiyle Mevlid adını verdiğimiz nazım türü etrafında ilk ve en fazla rağbet göreni olmasından ötürü bu isimle meşhurdur. Mevlid nüshalarının sonunda yer alan geyik, güvercin, deve, kesikbaş, ejderha gibi küçük hikayelerde bu eserin ayrılmaz bir parçası olarak okuna gelmişlerdir. Mevlid'in tabiri caizse popülaritesi günümüzde devam etmekte, önemli gün ve gecelerde okunmaya devam etmektedir. Okumak isteyenler Necla Pekolcay'ın hazırladığı çalışmaya müracaat edebilirler. Müzekkin Nüfus. Eşrefoğlu Rumi'nin 1448'de yazdığı bu eser, genel olarak tasavvuf ahlakı ile ilgili görüş ve yorumları halkın anlayabileceği bir şekilde anlatan bir eser olması sebebiyle sevilmiş ve tutulmuştur. Dünya sevgisinin zararları, nefsi emmarenin nitelikleri, tevekkül ve sabrın önemi, gönül terbiyesinin ve mürşid-i kamilin ehemmiyeti, halvet, zikir, uzlet vesaire pek çok konuya temas edilen eserin bir nüshası Abdullah Uçman tarafından yeni harflere aktarılmıştır. Eserin yapılmış tenkitli bir neşri bilgimiz dahilinde değildir. Muhammediye. Yazıcı oğlu Mehmet tarafından 1449'da kaleme alınan bu eser, Megaribüz Zaman adında Arapça bir kitabın tercümesidir. Değişik konulardaki manzumelerden müteşekkil olan bu kitap temel olarak 3 bölümden oluşmaktadır. Yaratılışla ilgili kısım, Siyer Mevlid bölümü ve kıyametle öteki dünyadan bahseden son bölüm. Türk halk geleneğinin önemli eserlerinden biri olan bu eserde ele alınan konular, Kur'an-ı Kerim ve hadis gibi ana kaynaklar yanında eski dini gelenekler ve çeşitli nitelikteki yerel inançların etkisinde kalınarak yorumlanmıştır. Uzun müddet medrese ve mekteplerde dahi ders kitabı olarak okutulan bu eserin şöhreti, Anadolu ve Balkanları aşıp Kur'an-ı Kerim'le birlikte baş köşede yer alan bir kitap hüviyeti kazanmıştır. Okumak isteyenler, Amil Çelebioğlu'nun Latin harfleriyle yaptığı tıpkı basımına ulaşabilirler. Envarül Aşıkîn. Biraz önce Zat-ı Şeriflerinden söz ettiğimiz Yazıcıoğlu Mehmet'in küçük biraderi olan Ahmet Bican tarafından 1451'de tamamlanan bu eserde aynı Muhammediye gibi Megaribüz Zaman adlı eserin tercümesidir. Ancak müellif bunu nesir halinde yapmıştır. Bir siret kitabı olan bu eser başlıca 4 bölümden meydana gelir. Alemin yaratılışı ve sırları, peygamberler ve hususiyetleriyle Resul-i Ekrem Efendimizin hayatı ve ahlakı, melekler, ibadetler, mübarek günler gibi mevzular, ölüm, kıyamet, ahiret ve benzeri konular. Kütüphanelerde yüze aşkın nüshası bulunan ve birkaç müteşebbis tarafından günümüz Türkçesine çevrilmiş olan bu eser, donanımlı bir arkadaşımızın doktora çalışmasına konu edilmiştir. O tezini bitirdiğinde inşallah sağlam bir neşrini okuma fırsatı elde edeceğiz. Kara Davud. Eserin orijinal adı uzunca olduğundan müellifin, yani Kara Davudzade Mehmet bin Ahmet'in adıyla anılan ve meşhur olan bu eser, Delailül Hayrat adlı eserin Türkçe en meşhur şerhidir. Salavata hasredilmiş bu eseri şerh ederken klasik bir üslup takip edilmemiş, duaların aktarılması sırasında değişik konulara geçilmiş ve bu konular farklı kıssa ve tasavvufi menkıbelerle desteklenmiştir. Çok sayıda zayıf hadis ve İsrailiyat içermesinden dolayı eleştirilen bu eser, günümüzde de sevilerek okunmaya devam etmektedir. Birçok nüshası olan eserin sadeleştirilmek suretiyle muhtelif neşirleri yapılmıştır. Tarikatül Muhammediye. Balıkesirli Mehmet bin Pir Ali Birgivi'nin Arapça olarak yazdığı bu eser, kısa bir giriş ve 3 bölümden mürekkeptir. Birçok yönüyle devrinin dini, siyasi ve fikri atmosferini yansıtan bu kitapta, sosyal hayatın bozulma sebepleri üzerinde durulmuş ve kurtulma çarelerine değinilmiştir. Yazıldığı devirden günümüze kadar okunmuş ve özellikle din adamlarının temel müracaat kitaplarından biri olmuştur. Eseri Celal Yıldırım günümüz Türkçesine tercüme etmiştir. Mızraklı İlmihal. Anonim olarak bilinen bu eserin 16. asırdan sonra yazılmış olduğu düşünülmektedir. Osmanlı toplumunda çok okunmakla kalmayıp ezberlenen ve sıbyan mekteplerinde eğitim kitabı olarak kullanılan bu eser, Müslümanın günlük hayatında yapması, yapmaması ve bilmesi gereken şeyleri özet şeklinde anlatan bir kitaptır. Okumak isteyenler, İsmail Kara tarafından günümüz Türkçesine çevrilen ve sonuna asıl metni konan kitaba başvurabilirler. Ahmediye. Diyarbakırlı Ahmet Mürşidi Efendi tarafından 1746'da kaleme alınmış bu eser, mesnevi nazım şekliyle yazılmış bir pentnamedir. Belli bir tasnife tabi tutulmamış eserde 86 başlık bulunmaktadır. Dini didaktik karakterdeki bu eser, devrinin halk kültürünü ve ruhiyatını göstermesi yanında, şark ruh ve kültürünün özelliklerini ortaya koyması açısından da büyük bir eser sayılmaktadır. Eseri Metin Yuluğ, Latin harfleriyle nesre çevirerek şerh etmiştir. Marifetname. Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın yazdığı, ansiklopedik mahiyette olan bu eser, Doğu ve Batı bilimlerinin birlikte ve halkın seviyesine inilerek anlatıldığı bir kitaptır. Yazıldığı günden beri kutsal bir kitap gibi okunup saklanan bu eserin önemli bir özelliği, halk zevkini okşayan, hakimane, didaktik ve sade söyleyiş özellikleri gösteren şiirler içermesidir. Eserin günümüz Türkçesine çevrilmiş neşirleri olmakla birlikte eksiksiz ve tam bir yayın yapıldığı hususunda şüphelerimizi izale edecek bir çabayı maalesef şimdiye kadar göremedik. Saydığımız eserlerin dışında Delailül Hayrat, Siyer-i Nebi, Garipname, Vikaye tercümesi, Muhtasar tercümesi vesaire daha birçok kitap zikredilebilir. İlaveten menakıbname türünde ve Hazreti Ali'nin cenklerini anlatan birçok eser de halkın talep ettiği türden kitaplardandır. Son olarak bu mevzuya dair içinde merak uyanan okuyucular için birkaç naçizane tavsiyede bulunalım. Buraya kadar zikrettiğimiz eserlerin kendileri haricinde bunlar üzerine yapılmış tezler mevcuttur ve YÖK'ün sitesinde aratıldığı takdirde ulaşılabilir. Keza halkın okuduğu kitaplar hakkında yazılmış makaleler de bulunmaktadır. Ayrıca bahsi geçen kitapların halkın dini telakkisi üzerinde ne yönde tesirlerinin olduğu konusunda Hatice Kelpet'in Arpaguş tarafından kaleme alınmış Osmanlı Halkının Geleneksel İslam Anlayışı ve Kaynakları adlı bir çalışması vardır ki okunabilir.
Balık ekmek kuyruk. Kuyruk, balık ekmek kuyruk.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Meraklıları bilir. Sinan Yılmaz'ın Üsküdar Kitabı isimli hacimli eseri, Üsküdar ve İstanbul sevdalılarının gündeminde. Sinan Yılmaz'ın kitabının ön sözünde verdiği bilgiler, sadece kitabı tanıtmakla sınırlı kalmıyor, aynı zamanda bir kitap yazmanın hikayesi içerisinde pek çok değerli bilgi de veriyor. Okuyalım. Mehmet Kaplan, "Bir şehrin tetkiki bize bir milletin tarihini öğretir," der. Bize tarihimizi öğreten bu şehirler, büyük meydanlardaki abide yapılarından en tenha köşelerde hatırlanmayı bekleyen mütevazı eserlerine, bir mezar taşını sanat eserine dönüştüren bezemelerinden sebilleri üzerinde parıldayan pirinç şebekelerine, kitlelere yol gösteren rehber insanlarından kütüphane raflarını şenlendiren kitaplarına kadar, bazen başka şehirlerle benzer, bazen de tamamen kendine özgü sözler fısıldar. Bu fısıltının bir haykırış halini aldığı şehir ise hiç şüphesiz İstanbul'dur. Bunun içindir ki son yıllarda tarihe duyulan ilginin artmasına paralel olarak konusu İstanbul olan çok sayıda kitap yazılmış ve halen de yazılmaktadır. Ancak bu noktada ortaya önemli bir problem çıkmış ve birbirini tekrar eden kitapların sayısı bir hayli artmıştır. Bundan dolayı son dönemde İstanbul'un tamamını değil de bir bölümünü ya da sadece bir yapısını anlatan eserler ortaya koyma arayışı hız kazanmış durumdadır. Bu arayış, Üsküdar'ı anlatmaya gayret eden bu kitabın vücut bulmasının da önemli vesilelerinden biri olmuştur. Üsküdar, bugüne dek birçok kitabın konusu olmuş bir asude beldedir. Bu kitaplar, Üsküdar'ın mazisinde gizlenen pek çok güzellik sebebiyle genelde hatıra türünde kaleme alınmıştır. başta Ahmet Yüksel Özemre ve Besim Çeçener olmak üzere pek çok değerli isim yazdıkları ile geçmişi bugüne taşımıştır. Mehmet Solmaz ve Hüseyin Suat Erginer gibi isimlerse iyi niyetli pek çok çalışmanın altına imza atarak önemli bir boşluğu doldurma gayreti içinde olmuşlardır. Bununla birlikte konu Üsküdar'ın tarihi olunca en başta iki eser özellikle zikredilmelidir. Bunlardan ilki İbrahim Hakkı Konyalı tarafından kaleme alınan ve 1976 senesinde yayınlanan iki ciltlik Abideleri ve Kitabeleri ile Üsküdar Tarihi isimli çalışma, bir diğeri ise Mehmet Nermi Haskan'ın 2001 yılında yayınlanan 3 ciltlik Yüzyıllar Boyunca Üsküdar isimli kitabıdır. Bu kitabın hazırlanmasında İbnül Emin Mahmut Kemal, Haluk Şehsuvaroğlu, Samiha Ayverdi, Münevver Ayaşlı, Niyazi Ahmet Banoğlu, Ahmet Yüksel Özemre, Semavi Eyice, Uğur Derman, Dursun Gürlek gibi çok önemli şahsiyetlerin muhtelif eserlerinden istifade edildi. Bazen de şiir dünyasının kapıları çalındı ve Yahya Kemal, Mehmet Akif, Necip Fazıl, Ziya Osman Sabah, Arif Nihat Asya ve Sezai Karakoç gibi şairlerin mısraları pek çok sayfaya misafir edildi. Üsküdar Meydanı anlatılırken Ahmet Hamdi Tanpınar, Özbekler Tekkesi'nin havası teneffüs edilirken Nezih Uzel, Çamlıca Tepesi'nden şehre bakarken Abdülhak Şinasi Hisar, Karacaahmet'in mezar taşları arasında başka alemlere dalarken Hasan İzzettin Dinamo, Beylerbeyi'ndeyken Mehmet Rebi Hatemi Baraz ve Ruşen Eşref Ünaydın, Kandilli'de ise Celaleddin Atasoy gibi bazı mekanlarda özellikle öne çıkan isimler de oldu. Bir zamanlar bu toprakların ağırladığı Julia Pardo, Théophile Gautier, Edmondo de Amicis ve Gerard de Nerval gibi pek çok misafir bu sefer de kitabımızın sayfaları arasında ağırlandı ve bu ev sahipliğinden doğrusu ziyadesiyle istifade edildi. Başta İstanbul Ansiklopedisi'ndeki yazıları olmak üzere adeta Evliya Çelebi'den tevarüs eden sıcacık üslubu, yaşadığımız döneme taşımayı en güzel bir biçimde başarmış olan Reşat Ekrem Koçu'dan istifade etmekse, aynı anda birkaç üniversiteden mezun olmak hissini verecek kadar muhteşemdi. Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ yayınları arasında çıkan İstanbul'un Yüzleri, bilgiye hızlı ulaşabilme noktasında sağladığı kolaylık açısından kayıtsız kalmanın mümkün olamayacağı bir kaynaktı ve bu serinin pek çok kitabından da faydalanıldı. Başta en son 8.'si düzenlenen ve bir hazine hükmünde olduğunu düşündüğüm Üsküdar Sempozyumu bildirileri olmak üzere Üsküdar Belediyesi tarafından yayınlanan eserlerde kitabın zenginleşmesine büyük katkılar sağladı. Ancak bu kitabın ortaya çıkmasında en çok istifade ettiğim isimleri sayarken en başta İbrahim Hakkı Konyalı ve Mehmet Nermi Haskan'ı zikretmeliyim. Eksik parçaların tamamlanmasından kitabelerin okunmasına kadar pek çok hususta bu iki isme şükran borçluyum. Hayatta olmalarını, ellerinden öpebilmeyi ve kazandırdıkları için teşekkür edebilmeyi çok isterdim. Makamları âli, kabirleri pürnur olsun. İbrahim Hakkı Konyalı ve Mehmet Nermi Haskan'ın yazmış olduğu kitaplar, kıymetleri açısından olduğu gibi metot açısından da birbirine benzemektedir. Her iki eserde de cami, dergah, mektep, çeşme, hamam gibi üst başlıkların altında alfabetik sırayla bir anlatım gerçekleştirilmiştir. Bu kitapta ise Üsküdar'ın semt semt anlatılması yolu izlenmiştir. Bu anlamda kitap, geniş muhtevalı bir gezi rehberi olarak da kabul edilebilir. Anlatıma ilçenin merkezinden başlanmış, buradan Kadıköy istikametine doğru gidilip tekrar merkeze dönülmüş, Çamlıca'ya doğru çıkıldıktan sonra yeniden su kenarına inilmiş ve Boğaz hattındaki semtlerin anlatımı ile kitap tamamlanmıştır. Çalışmanın diğer eserlerden bir farkı da başta şiir olmak üzere edebiyat dünyası ile daha çok temas halinde olma gayreti göstermesidir. Taha Toros, Mazi Cenneti isimli kitabında İbnül Emin Mahmut Kemal İnal ile ilgili güzel bir anekdot anlatır. İbnül Emin, Asar-ı İslamiye Müzesi müdürü iken iki oryantalist ziyarete gelir. Müzeyi gezer ve ardından da kendisiyle bir müddet sohbet ederler. Ülkelerine döndüklerinde izlenimlerini aktarırlarken de bu müze pek kıymetli eserlerle doludur. Müdürü İbnül Emin Mahmut Kemal Bey ile iki saat görüştükten sonra anladık ki müdürünün kafası müzeden de kıymetli bir hazinedir derler. Aynen bunun gibi Üsküdar da çok kıymetli bir beldedir ve üzerinde kendisinden de kıymetli pek çok insan yaşamıştır. İşte bu sebeple Şerefül Mekan Bilmekin gerçeğinden yola çıkarak adı Üsküdar'la birlikte hatırlanan pek çok dev şahsiyeti de anmaya, onların aziz hatıralarını yad etmeye çalıştık. Bu gayret esnasında gördük ki Müzehip Ali Üsküdari, Üsküdarlı Aşki, Üsküdarlı Safi, İbrahim Ethem Efendi, Necmettin Okyay, Mustafa Düzgünman, Ahmet Yüksel Özemre gibi insanları her ne kadar göçüp gittiler diye ansak da onlar birçok yaşayan ölüye mukabil çok daha fazla bu hayatın içindeler ve olmaya da devam edecekler. Kitapta çok sayıda görsele de yer verdik. Böylelikle hem daha renkli bir anlatımda bulunmuş hem de pek çok eserin son vaziyetlerini belgelemiş olduk. Mehmet Nermi Haskan'ın eserini süsleyen görsellerle bu kitabın görsellerinin yan yana getirilmesi de aradaki 12-13 senelik farkın ne gibi değişiklikleri beraberinde getirdiğini görebilmek açısından faydalı bir mukayese imkanı sunacaktır. Bu vesileyle belirtmeliyiz ki bazen sevindirici gelişmelere tanıklık etsek de aradan geçen yıllar çoğu zaman yıpranma, tahrip olma ve hatta ortadan kalkma gibi olumsuzlukları beraberinde getirmiş gözükmektedir. Bu hususta hepimize çok büyük görevler düştüğü inkar edilemez bir gerçek. Bazen iyi niyetli pek çok çalışmanın olumsuz sonuçları ile karşılaştığımız zamanlar da oldu. Demek ki iyi niyet tek başına yeterli değil. Anladık ki işin ehline tevdi edilmesi iyi niyetten çok daha önemli bir meseledir. Üsküdar'daki değişimin hızı bazen baş döndürücü boyutlara ulaşabiliyordu. Bu yüzden elimizden geldiğince sürekli geçmişe dönüp yazdıklarımızı kontrol ederek gerekli güncellemeleri yapmaya çalıştık. Ancak akıp giden hayatın hızına yetişmek her zaman mümkün olamadı. Performansımızı etkileyen menfi bir husus da aslında bu kitaptan ziyade Üsküdar'ın ve biz Üsküdarlıların bir problemi olarak karşımızda durmaktadır. Bazen bir eseri fotoğraflayabilmek için defalarca yanına gittiğimiz halde her seferinde oradan boynu bükük ayrıldık. Anlayacağınız, bazı fotoğraflarda istenilen kalite düzeyini yakalayamamamızın tek sebebi acemilik ya da makinemizin mütevazılığı değildi. Dış etkenler de çekim performansında belirleyici oldu. Bu durum en çok da çeşmelerde yaşandı. Ya önü otopark olarak kullanıldığı için perdelenmiş, ya yüzeyi ilan panosuna çevrilmiş, ya da teknesi veya hemen ön tarafı çöp koyma alanına dönüştürülmüş, böylelikle düne ait güzellikler bugüne ait çirkin sütrelerin tecavüzüne maruz kalmıştı. Tarihi bir eser olduğu, üstelik üzerinde kutsal kitabımızdan ayetler yazılı olduğu halde buraya her türlü çöpün konuyor olmasının bir izahı yoktur. Üsküdar'ın başta tarihi eserlerimiz olmak üzere bütün güzellikleri göz bebeğimiz misali önemsenmeli, korunmalı ve bunun için eğitici projeler üretilip uygulanmalıdır. Bunun için acele edilmeli, geçen her güne kayıp nazarıyla bakılmalıdır. Üsküdar'a atı alan Üsküdar'ı geçti acısı yaşatılmamalıdır. Herkesin belli bir yetki alanı var ve herkes yetkili olduğu alanlarda bulunduğu yerin hakkını verme gayreti içinde olmak zorunda. Tarihi değeri olan bir camide görev yapan kişiler, mesleki bilgilerin haricinde özellikle görev yaptıkları camilerin tarihi hakkında da malumat sahibi olmalılar ve tebessümü bir mesleğe dönüştürmeliler. Üzeri boyalarla ve tabelalarla kirletilmiş veya teknesine çöp atılmış çeşmeler, şahideleri kırılmış mezarlıklar, ardiye olarak kullanılan hazireler nasıl Üsküdar'a yakışmıyorsa, asık suratlar da yakışmıyor, hele kibir hiç yakışmıyor. Cenab-ı Şahabettin, eserine uzun ömür dileyen uzun zaman sarf eder diyerek bir hakikatin altını çizer. Bu hakikati hatırlatabilecek bir zamanı kapsayan ve yaklaşık 3 sene süren bir çalışma sonucunda ortaya çıkan bu kitap hazırlanırken, Allah yardımcınız olsun, satırlar kaleminizden su gibi aksın diye dua ederek dirayetime tazelik katan dostlarıma, maddi ve manevi hiçbir desteği esirgemeyen abilerime, basım aşamasında her türlü kolaylığı sağlayan Ötüken Neşriyat'ın yöneticilerine ve çalışanlarına şükranlarımı sunarım. En büyük teşekkür ise hep arkamda durduğunu hissettiren eşime ve babaları ile oyun saatlerinden masumane fedakarlık yapan iki oğlumadır. Kitaba konu olan mekan Üsküdar gibi bir hayal belde ise elbette bazı noksanların olması kaçınılmazdır. Güzellikler Üsküdar'ın kendisine, hata ve eksikler şahsıma aittir. Okuyucunun mazur görmesini bir Üsküdarlıya yakışan olgunlukla, yani hoşgörüyle karşılamasını istirham ederim. İsmail Habip Sevük, yazanı ürküten anlamayanın kabalığı değil, anlayanın dudak büküşüdür der. Dudak büküş bir yana, eserin Üsküdar sevdalılarının dudağında küçük tebessümler oluşturmasını temenni ederim. Sinan Yılmaz. Programımızı vefatının yıl dönümü münasebetiyle Nezih Başgelen'in Çelik Gülersoy'un Ardından başlıklı yazılarından ilkini naklederek tamamlayacağız. Nezih Başgelen, İstanbul'u dönüştüren adam, Çelik Gülersoy başlıklı yazısında şunları kaydediyor. Yaşamını İstanbul'un güzelleşmesine, tarihi değerlerinin korunmasına adamış bir İstanbul aşığıydı Çelik Gülersoy. 6 Temmuz, Gülersoy'un aramızdan ayrılışının 10. yıl dönümüydü. Bu yazı dizisiyle Gülersoy'un İstanbul'da iz bırakan hizmetlerini ana hatlarıyla hatırlatmak istedik. Çelik Gülersoy, 1977'den itibaren İstanbul'da birbiri ardına düzenlenip halka açılmış yeşil alanlarla, onarılıp fonksiyon verilmiş tarihsel yapılarla kültür alanında büyük dönüşümler gerçekleştirmiş bir kültür adamıydı. Turizm, hukuk, edebiyat, şehir ve sanat tarihi alanında birçok özgün eserler vermiş araştırmacı yazardı. Bütün yaşamını İstanbul'un güzelleşmesi, tarihi değerlerinin korunması için adamış, doğaya tutkun bir İstanbul aşığıydı. 5 Temmuz 2003'te Büyükada'da fenalaşmasının ardından 6 Temmuz 2003 sabaha karşı kaybettiğimiz Çelik Gülersoy'u aramızdan ayrılışının 10. yıl dönümünde bu kısa yazı dizisinde onun İstanbul'da iz bırakan hizmetlerini ana hatlarıyla hatırlatmak istiyorum. 23 Eylül 1930'da babasının doğu hizmeti sırasında Hakkari'de doğan Gülersoy'un babası Akif Bey, Ünye'ye kadılar ve müftüler vermiş olan Müftüoğulları ailesindendir. Annesi Münevver Hanım ise Erzurumludur. Aile 1933'te Cumhuriyet'in 10. yılı kutlama şenlikleri sırasında İstanbul'a gelerek önce Kariye Camisi'nin yakınında, 1934'ten sonra ise Yıldız'da oturmuştur. Öğrenimi sırasında girdiği Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu'nun 1966'da da genel müdürü olduğunda bu kuruluşu yeniden teşkilatlandırarak ülkenin ihtiyaç duyduğu hizmetleri kazandırmıştır. Gülersoy'un altın yılları. İstanbul'daki ilk çevre düzenlemesini 1977'de Edirne Kapısı'nda Kariye Camisi ve çevresinde gerçekleştiren Gülersoy açısından 1979 yılı, başlattığı büyük projelerle adının yurt içinde ve yurt dışında duyulduğu dönemin başlangıcı olarak değerlendirilebilir. 1990 yılı ise hükümetin triptik rejimini ansızın değiştirerek Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu'nun ana gelirini kesmesi açısından olumsuz bir dönüm noktasıdır. Bu açıdan 1979-1989 arasındaki 10 yıl Çelik Gülersoy'un altın yıllarıdır. Çelik Bey, 1979'da yayınladığı Kapalı Çarşı'nın Romanı adlı kitabıyla Simavi Vakfı ödülünü aldığı törende hazır bulunan Aytekin Kotil'in şehir konularında Gülersoy'un fikirlerinden yararlanmak istediğini bildirmesi üzerine kendisi ve yardımcılarıyla İstanbul'da bir gezi yaparlar. Çelik Bey, Kotil'i Kariye Müzesi, Yıldız ve Emirgan parklarına götürür, harap durumdaki köşklerle bakımsız parkları göstererek bir işbirliği teklifinde bulunur. Kurum, bütün Yıldız Parkı'nın bakımını üstüne alacak, birkaç köşkü onarıp halka açacak ve 15-20 yıl kullanıp karşılığında ayrıca kira da ödeyecek, parkın gelirleri de belediyeye kalacaktır. Restorasyon masrafları kiradan düşülmeyeceği gibi ayrıca sigorta da yaptırılacaktır. Çelik Bey'in sunduğu bütün şartlar belediyenin dolayısıyla kamunun lehinedir. Kotil iki mukavele ile bu tesisleri kuruma verdiğinde Çelik Bey inanılmaz bir gayret ve beceriyle gece gündüz durup dinlenmeden uygulamalara girişir. 1979 başında Malta Köşkü'nün onarımı 4 ay gibi kısa sürede bitirilince ortaya çıkan sonuç herkesi şaşırtmıştır. Malta Köşkü, kurumun organizasyonu olan uluslararası bir kongre ile açılır. Turing Kurumları Uluslararası Federasyonu Avrupa Toplantısı. Reşit Saffet Bey'in 1930'da İstanbul'da topladığı bu önemli kongre 49 yıl sonra yine İstanbul'da toplanmaktadır. Aynı yılın yazında Yıldız Parkı'ndaki Çadır Köşkü'nün ön ve arka bahçeleri, Emirgan Parkı'ndaki Sarı Köşk'te yine sihirli bir değnek değmişçesine yenilenerek halka açılmıştır. Bu mekanlardaki olağanüstü değişimler hemen basının ilgisini çeker ve her cins yayın organında bu yeni tesisleri tanıtan resim ve yazılar çıkmaya başlar. 1980 yılı yazında bu tesisleri gezen dönemin Kültür Bakanı Tevfik Koraltan da Gülersoy'a Kültür Şeref Ödülü vermeyi kararlaştırır, ödül töreni de Çadır Köşkü'nün bahçesinde yapılır. Çalışmalar yurt dışında da duyulmuş ve geniş yankı oluşturmuştur. Bunun sonucunda Avrupa Konseyi'ne bağlı bir kuruluş olan Avrupa Nostra Vakfı bile ilgi duyar ve kendi tarihinde ilk defa Türkiye'ye bir ödül verir. Ödülün sebebi Malta Köşkü, sahibi de Çelik Gülersoy'dur. Bu gelişmelerin ardından Fransız hükümeti de Çelik Gülersoy'a ulusal takdir nişanının ofisyer rütbesini verecek, töreni de Malta Köşkü'nde yapılacaktır. Şehir ve insandan bu haftalık da bu kadar. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar beraber olabilmek umuduyla, hoşça kalın.